Varenka'nın geçmişi, Madame Schütter'le ilişkileri ve Madame Schütter hakkında prensesin öğrendiği ayrıntılar şöyleydi. Bazılarının kocasını üzdüğünü, bazılarının ise ahlaksız davranışlarıyla kocasının onu üzdüğünü söyledikleri Madame Schütter, hep hastalıklı ve aşırı davranışları olan bir kadındı. Kocasından ayrıldığı sırada ilk çocuğunu doğurmuş, bu çocuk doğar doğmaz ölmüş ve Bayan Schütter'ın akrabaları onun duygusallığını bildiklerinden ve bu haberin onu öldüreceğinden korktuklarından bebeğinin yerine aynı gece Petersburg'da aynı evde doğan saray aşçısının kızını gizlice getirip koymuşlardı. Bu kız Varenka'ydı. Madame Schütter, Varenka'nın kendi kızı olmadığını sonradan öğrenmiş ama onu büyütmeye devam etmişti. Zaten bundan çok kısa bir süre sonra Varenka'nın yakınlarından hiç kimse hayatta kalmamıştı. Madame Schütter 10 yıldan fazla süredir yurduna geri dönmeksizin ve yataktan hiç kalkmaksızın yurt dışında güneyde yaşıyordu. Bazıları Madame Schütter'ın hayırsever ve çok dindar bir kadın olarak toplumda yer edindiğini söylüyordu. Bazıları ise onun kendini tanıttığı gibi sadece yakınlarının iyiliği için yaşayan çok yüksek ahlaklı bir insan olduğunu söylüyorlardı. Katolik mi, Protestan mı, yoksa Ortodoks mu, hangi dinden olduğunu kimse bilmiyordu. Ama kuşku duyulmayacak bir şey vardı. Bütün kiliselerin ve bütün dinlerin en yüksek şahsiyetleriyle dostça ilişkiler içinde bulunuyordu. Varenka onunla birlikte sürekli olarak yurt dışında yaşıyordu ve Madame Schütter'i tanıyan herkesin onu çağırdığı adıyla Mademoiselle Varenka'yı da tanıyor ve seviyordu. Prenses bütün bunları öğrendikten sonra kızının Varenka ile yakınlaşmasında hiçbir kötülük görmedi. Üstelik Varenka'nın hareketleri de eğitimi de çok iyiydi. Mükemmel Fransızca ve İngilizce konuşuyordu. Asıl önemlisi de Bayan Şitel'den hastalığı yüzünden prensesle tanışma mutluluğundan yoksun kaldığını bildiren bir mesaj getirmişti. Kitty, Varenka ile tanıştıktan sonra arkadaşına gitgide daha çok hayran olmuş ve her geçen gün onda yeni yeni üstün nitelikler bulmuştu. Varenka'nın çok güzel şarkı söylediğini duymuş olan prenses, akşam onlara gelip şarkı söylemesini rica etmişti. Kitty piyano çalar. Piyanomuz var. Pek iyi değil aslında ama bize büyük bir mutluluk verirsiniz, dedi prenses yapmacık gülümsemesiyle. Bu gülümseme Varenka'nın şarkı söylemek istemediğini fark ettiği için Kitty'nin şu anda özellikle hoşuna gitmemişti. Ancak Varenka akşam geldi ve yanında nota defterini de getirdi. Prenses Maria Yevgenya ile kızını ve albayı da çağırmıştı. Varenka tanımadığı insanların yanında son derece rahattı. Hemen piyanonun başına gitti. Piyanoyla kendisine eşlik etmeyi bilmiyordu ama çok güzel şarkı söylüyordu. İyi piyano çalan Kitty ona eşlik etti. Varenka'nın birinci parçayı mükemmel bir şekilde söylemesinden sonra prenses ona "Olağanüstü bir yeteneğiniz var," dedi. Maria Yevgenya ve kızı teşekkür ettiler ve Varenka'yı övdüler. Albay pencereden bakarak "Baksanıza," dedi. "Sizi dinlemek için nasıl bir kalabalık toplanmış." Gerçekten de pencerelerin altlarında oldukça büyük bir kalabalık toplanmıştı. "Sizi memnun edebildiysem çok sevinirim," diye basit bir yanıt verdi Varenka. Kitty dostuna gururla bakıyordu. Varenka'nın sanatından da, sesinden de, yüzünden de büyülenmişti. Ama daha da çok Varenka'nın tavırlarına, şarkı söylemesi hakkında kendisinin hiçbir şey düşünmemesine ve övgülere son derece ilgisiz kalmasına hayran olmuştu. Sanki sadece "daha şarkı söylemem gerekir mi, yoksa yeter mi?" diye soruyordu. "Ben olsaydım," diye düşünüyordu Kitty kendi kendisine. "Nasıl gurur duyardım bundan? Pencerelerin altındaki şu kalabalığa bakıp nasıl sevinirdim? Oysa onun umurunda bile değil. Sadece mamanın isteğini kırmamak, onun gönlünü hoş etmek için yapıyor. Nasıl bir özellik var onda? Bu her şeye boş verme, bu derece sakin olma gücünü ona veren nedir? Bunu bilmeyi ve ondan öğrenmeyi ne çok isterdim," diye düşünüyordu Kitty bu sakin yüze bakarak. Prenses Varenka'dan bir şarkı daha söylemesini rica etti ve Varenka diğer parçayı da aynı şekilde düzgün, tane tane ve güzel bir şekilde piyanonun yanında dimdik durarak ve zayıf, esmer eliyle piyanonun üzerinde tempo tutarak söyledi. Defterindeki bir sonraki parça bir İtalyan şarkısıydı. Kitty prelüdü çaldı ve Varenka'ya bir göz attı. Varenka kıpkırmızı olup, "Bunu atlayalım," dedi. Kitty gözlerini korkuyla ve soru sorar gibi Varenka'nın yüzünde durdurdu. Bu parçayla bağlantılı bir şey olduğunu hemen anlayıp sayfaları çevirerek, "Tamam, başka bir tane," dedi hemen. Varenka elini notaların üzerine koyup gülümseyerek, "Hayır," dedi. "Hayır, bunu söyleyelim. Bu parçayı da aynen önceki gibi sakin, soğuk ve güzel bir biçimde söyledi." Bitirdiğinde yine herkes teşekkür edip çay içmeye gitti. Varenka ile Kitty evin yanındaki küçük bahçeye çıktılar. "Sahiden bu parçayla ilgili bir anınız mı var?" dedi Kitty. "Anlatmayın," diye ekledi hemen. "Sadece söyleyin, bu doğru mu?" "Yo, neden söyleyeceğim?" dedi Varenka ve yanıtı beklemeden devam etti. "Evet, bunun bir anısı var. Hem de bir zamanlar ağır bir anısı vardı. Bir adama aşık olmuştum ve bu parçayı ona söylerdim." Kitty, fal taşı gibi açılmış gözleriyle hiçbir şey söylemeden duygulu bir şekilde Varenka'ya bakıyordu. "Onu seviyordum. O da beni seviyordu. Fakat annesi istemiyordu ve başkasıyla evlendi. Şimdi bize yakın oturuyor ve arada bir görüyorum onu. Benim de bir aşk hikayem olabileceğini hiç düşünmediniz mi?" dedi Varenka. Kitty onun güzel yüzünde bir zamanlar onu tepeden tırnağa aydınlatmış olan ışığın az da olsa yandığını hissetti. "Nasıl düşünmem? Ben erkek olsaydım sizi tanıdıktan sonra hiç kimseyi sevemezdim. Yalnız annesinin hatırını kırmayıp sizi nasıl unutabildiğini, sizi nasıl mutsuz edebildiğini anlamıyorum. Kalp sizin biriymiş." "Hayır, çok iyi bir insandır. Ben de mutsuz değilim. Aksine çok mutluyum. Bugün başka şarkı söyleyecek miyiz?" diye ekledi eve yönelirken. "Ne kadar iyisiniz," diye haykırdı Kitty ve onu durdurup öptü. "Birazcık olsun size benzeyebilseydim." Varenka uysal ve yorgun gülümsemesiyle, "Neden birine benzeyeceksiniz ki? Siz bu halinizle iyisiniz," dedi. "Hayır, hiç de iyi değilim. Söyleyin bana. Durun oturalım," dedi Kitty. Onu tekrar kanepeye yanına oturtarak. "Bir adamın sizin aşkınızı küçümsediğini, sizi istemediğini, gururunuz kırılmadan düşünebilir misiniz?" "Ama o küçümsemedi. Onun beni sevdiğine ama söz dinleyen bir evlat olduğuna inanıyorum." "Evet, ama eğer annesinin isteğine göre değil de kendi isteğine göre hareket etseydi," dedi Kitty ve sırrını ele verdiğini, utançtan alev alev yanan yüzünün bu sırrı ifşa ettiğini hissetti. Artık kendisinin değil, Kitty'nin söz konusu olduğunu anlayan Varenka, "O zaman kötü davranmış olurdu. Ben de onu savunmazdım," diye karşılık verdi. "Peki ya aşağılanma?" "Aşağılanma unutulamaz," dedi Kitty, son baloda müziğin durduğu andaki bakışını anımsayarak. "Aşağılanma neresinde bunun? Siz zaten kötü bir şey yapmadınız herhalde." "Kötüden de beter, utanılacak bir şey." Varenka kafasını salladı ve elini Kitty'nin elinin üstüne koydu. "Evet, nedir utanılacak şey?" dedi Varenka. "Herhalde size karşı ilgisiz kalan bir adama onu sevdiğinizi söyleyemezsiniz." "Elbette söyleyemezdim. Ben hiçbir zaman tek kelime bile söylemedim ama o biliyordu." "Hayır, bakışlar, davranışlar vardır. 100 yıl yaşasam unutmam." "Ne olmuş peki, anlamıyorum. Onu hala seviyor musunuz, sevmiyor musunuz?" "Mesele bunda," dedi Varenka. "Ondan nefret ediyorum, kendimi affedemiyorum." "Peki ne var bunda?" "Utanç, aşağılanma." "Ah, keşke herkes sizin gibi böyle duygulu olsaydı," dedi Varenka. "Bunu yaşamamış kız yoktur. O kadar da önemli şeyler değildir bunlar." Kitty, Varenka'nın yüzüne meraklı bir şaşkınlıkla bakarak, "Peki önemli olan nedir?" diye sordu. "Ah, pek çok önemli şey vardır," dedi Varenka gülümseyerek. "Ama nedir?" "Ah işte pek çok önemli şey," dedi Varenka, ne söyleyeceğini bilemeyerek. Fakat bu sırada pencereden prensesin sesi duyulmuştu. "Kitty, hava serin. Ya şalını al ya da içeri gir." "Doğru, gitme zamanı geldi," dedi Varenka ayağa kalkarak. Daha Madame Berthe'e uğramam gerekiyor. Benden rica etmişti. Kitty kızın elini tutuyor, tutkulu bir merakla ve yalvaran bakışlarıyla böylesine bir sakinliği veren nedir, nedir biliyorsanız söyleyin bana diye soruyordu ona. Ama Varenka Kitty'nin bakışlarının ne sorduğunu anlamıyordu bile. Onun aklında şimdi yalnızca bugün Mademoiselle Berthe de uğraması ve saat 12'den önce eve annesiyle çay içmeye yetişmesi gerektiği vardı. İçeri girdi, notalarını topladı ve herkesle vedalaşıp gitmeye hazırlandı. İzin verirseniz size eşlik edeyim, dedi albay. Evet, gecenin bu saatinde tek başına nasıl gideceksiniz diye onayladı prenses. Hiç olmazsa para şeyi yanınıza vereyim. Kitty, birinin ona eşlik etmesi gerektiğini söylediğinde Varenka'nın gülümsemesini güç tuttuğunu gördü. Şapkasını alıp, hayır, ben her zaman tek başına giderim. Başıma da bir şey gelmez, dedi. Kitty'yi bir kez daha öpüp neyin önemli olduğunu söylemeden kolunun altında notaları, neyin önemli olduğu ve ona bu gıpta edilecek sakinliği ve erdemi neyin verdiği sırrını beraberinde götürerek çevik adımlarla yaz gecesinin yarı karanlığı içinde gözden kayboldu. Kitty Bayan Şitalle de tanıştı. Bu tanışma Varenka'ya beslediği dostlukla birlikte sadece üzerinde güçlü bir etki yapmakla kalmamış, aynı zamanda acısını da dindirmişti. Bu tanışıklık sayesinde önünde geçmişiyle hiçbir ortak yanı olmayan yepyeni bir dünyanın, tepelerinden bu geçmişe sakin sakin bakabilen yüce, güzel bir dünyanın açılmış olmasıyla da avunuyordu. Kitty şimdiye dek kendini teslim ettiği içgüdüsel yaşamdan başka manevi bir yaşam olduğunu keşfetmişti. Bu yaşam dinle ama Kitty'nin çocukluğundan beri bildiği ve bir sabah ayininde tanıdıklara rastlanabilecek dullar evindeki akşam duasında ve rahiple birlikte Slav metinlerini ezberlemekte ifadesini bulan dinle ortak hiçbir yönü olmayan bir dinle ortaya çıkıyordu. Bu yüce, gizemli, bir dizi güzel düşünceyle ve duyguyla bağlantılı, sadece öyle buyurulduğu için inanılabilecek değil, aynı zamanda sevilebilecek bir dindi. Kitty bütün bunları sözcüklerden öğrenmedi. Madame Chital, kendi gençliğini anımsattığı için hayranlıkla seyrettiği sevimli bir çocukla konuşur gibi konuşuyordu Kitty ile ve insanların tüm acılarını ancak sevginin ve inancın avutabileceğini, İsa'nın bizlere gösterdiği merhamet açısından önemsiz acı diye bir şey olmadığını sadece bir kez söylemiş ve hemen başka bir konuya geçmişti. Fakat Kitty onun her hareketinden, her sözünden, kendi ifadesiyle ilahi bakışından, özellikle de Varenka vasıtasıyla öğrendiği tüm yaşam öyküsünden önemli olan ve kendisinin şimdiye dek bilmediği o şeyi öğreniyordu. Ancak Madame Chitel'in karakteri ne kadar yüksek, hikayesi ne kadar dokunaklı, konuşması ne kadar ulvi ve tatlı olursa olsun, Kitty elinde olmadan onda kendisini şaşırtan özellikler fark ediyordu. Madame Chitel'in ona annesiyle babasını sorarken Hristiyan iyi yürekliliğine ters düşecek şekilde küçümseyerek gülümsediğini fark etmişti. Evinde bir Katolik papazı gördüğünde Madame Chitel'in yüzünü abajurun gölgesine saklamaya çalıştığını ve özellikle gülümsediğini de fark etmişti. Her ikisi de ne kadar önemsiz şeyler olursa olsun onu şaşırtmış ve Madame Chitel konusunda kuşkuya düşürmüştü. Fakat anasız babasız, arkadaşsız, yapayalnız, derin bir hayal kırıklığına uğramış, hiçbir şey istemeyen, hiçbir şeye yazıklanmayan Varenka, Kitty'nin hayal edebileceği mükemmelliğin ta kendisiydi. Sadece kendini unutmak ve başkalarını sevmek gerektiğini ve o zaman huzurlu, mutlu ve güzel olabileceğini Varenka'ya bakarak anlamıştı. Kitty de öyle olmak istiyordu. En önemli şeyin ne olduğunu artık açıkça anladıktan sonra Kitty buna hayran olmakla yetinmeyip bütün ruhuyla kendisini önünde açılan bu yeni hayata bırakmıştı. Kitty, Varenka'nın, Madame Chital ve adını saydığı başka kişilerin yaptıkları şeyleri anlatan hikayelerine göre gelecekteki yaşamının planını yapıyordu artık. Varenka'nın hakkında pek çok şey anlattığı Bayan Chital'ın yeğeni Alin gibi Kitty de nerede yaşarsa yaşasın mutsuz insanları arayıp bulacak, onlara elinden geldiğince yardım edecek, İncil dağıtacak, hastalara, suçlulara, ölüm döşeğindekilere İncil okuyacaktı. Ali'nin yaptığı gibi suçlulara İncil okuma düşüncesi Kitty'yi özellikle büyülemişti. Ancak bunların hepsi Kitty'nin ne annesine ne de Varenka'ya söyleyemediği gizli hayallerdi. Planlarını geniş çapta gerçekleştirme zamanını bekleyen Kitty, şimdi de bu kadar çok hasta ve bu kadar mutsuz insanın bulunduğu kaplıcalarda Varenka'ya öykünerek yeni kurallarını uygulama fırsatını kolayca buluyordu. Prenses önceleri Kitty'nin Bayan Şitel'e, özellikle de Varenka'ya kendi deyimiyle güçlü etkisinde bulunduğunu fark ediyordu. Kitty'nin sadece Varenka'nın yaptığı işlere öykünmekle kalmayıp, elinde olmadan onun yürüyüşünü, konuşmasını ve gözlerini kırpmasını da taklit ettiğini görüyordu. Ancak daha sonra prenses bu hayranlıktan bağımsız olarak kızında bir tür ciddi ruhsal değişim olduğunu fark etti. Prenses, Kitty'nin daha önce yapmadığı bir şey yaptığını, akşamları Bayan Şital'ın ona armağan ettiği Fransızca İncil'i okuduğunu, sosyetedeki tanıdıklarından kaçtığını ve Varenka'nın koruması altında bulunan hastalarla, özellikle de hasta ressam Petrov'un yoksul ailesiyle dostluk kurduğunu görüyordu. Kitty'nin bu ailede hemşirelik görevi yapmaktan gurur duyduğu gözle görülüyordu. Bunların hepsi güzel şeylerdi ve prenses hiçbirine karşı değildi. Üstelik Petrov'un karısı son derece düzgün bir kadındı ve Kitty'nin yaptıklarını fark etmiş olan Alman prensesi avutucu melek diyerek onu övüyordu. Aşırıya kaçmasaydı bunların hepsi de çok güzel şeylerdi. Ama prenses kızının aşırıya kaçtığını görüyordu. Hiçbir zaman, hiçbir konuda aşırıya kaçmamak gerekir diyordu kızına. Fakat kızı hiçbir şey söylemiyordu ona. Sadece Hristiyanlık meselesinde aşırılıktan söz edilemeyeceğini düşünüyordu. Bir yanağını vurdukları zaman öbürünü çevirmeyi, sırtından kaftanını çıkarıp aldıklarında gömleğini vermeyi buyuran bir öğretinin izlenmesinde hangi aşırılıktan söz edilebilirdi? Fakat prenses bu aşırılıktan hoşlanmıyordu ve dahası Kitty'nin ona içini açmak istemediğini hissetmek de hoşuna gitmiyordu. Gerçekten de Kitty yeni görüşlerini ve duygularını annesinden saklıyordu. Bunların saklamasının nedeni annesine saygı duymaması, onu sevmemesi değil, onun annesi olmasıydı. Bunları annesinden başka herkese daha kolay açabilirdi. Bir keresinde prenses Petrova'dan söz ederek, "Anna Pavlovna uzun zamandır nedense bize gelmedi," dedi. "Onu çağırmıştım. Sanki bir şeyden memnun değil gibi." Kıpkırmızı olan Kitty, "Yo, ben fark etmedim maman," dedi. "Onlara gitmeyeli çok mu oldu?" "Yarın dağlarda bir gezinti yapmayı düşünüyoruz," diye yanıtladı Kitty. Prenses, kızının mahcup yüzüne bakarak ve utanmasının nedenini tahmin etmeye çalışarak, "Gidin tabii," dedi. Aynı gün Varenka öğle yemeğine geldi ve Anna Pavlova'nın ertesi gün dağ gezisine gitmekten vazgeçtiğini haber verdi. Ve prenses, Kitty'nin yine kıpkırmızı kesildiğini fark etti. Yalnız kaldıklarında, "Kitty, Petrovlarla aranda bir tatsızlık mı oldu?" dedi prenses. "Petrova neden artık bize gelmiyor? Çocukları da göndermiyor." Kitty, aralarında hiçbir şey olmadığını ve Anna Pavlovna'nın neden ondan hoşnut olmadığını kesinlikle anlamadığını söyledi. Kitty tam olarak gerçeği söylemişti. Anna Pavlovna'nın kendisine karşı davranışlarındaki değişimin nedenlerini bilmiyordu ama tahmin ediyordu. Annesine söyleyemeyeceği, kendisine bile söylemediği bir şeydi tahmin ettiği. Bildiği ama kendi kendine bile söyleyemediğin şeylerden birisiydi bu. Öyle ki yanılmak korkunç ve utanç verici olurdu. Bu aileyle bütün ilişkilerini tekrar tekrar belleğinde gözden geçiriyordu. Karşılaştıklarında Anna Pavlovna'nın iyilik dolu yuvarlak yüzünde beliren çocuksu sevinci anımsıyordu. Hasta ile ilgili gizli görüşmelerini, onu kendisine yasaklanmış olan çalışmaktan uzaklaştırmak ve gezmeye götürmek için hazırladıkları komploları ona benim Kit'im diyen ve onsuz uykuya yatmak istemeyen küçük oğlanın kendisine düşkünlüğünü anımsıyordu. Hepsi ne kadar güzeldi. Sonra kahverengi redingotu içindeki uzun boynuyla Petrov'un çok zayıf bedenini, seyrek kıvırcık saçlarını soru sorar gibi bakan ve ilk zamanlar Kitty'ye korkunç gelen mavi gözlerini, onun yanında dinç ve canlı görünme çabalarını anımsadı. İlk zamanlar bütün veremlilere karşı olduğu gibi ona karşı hissettiği tiksintiyi yenmek için ve söyleyecek bir şeyler bulabilmek için gösterdiği çabayı anımsıyordu. Onun bu ürkek, duygulu bakışını, kendisinin tuhaf acıma duygusunu ve hissettiği rahatsızlığı, sonra da yaptığı iyiliğin kendisini mutlu ettiğini anımsıyordu. Bütün bunlar ne kadar güzeldi. Ama bunların hepsi ilk zamanlardaydı. Şimdi ise bundan birkaç gün önce her şey birdenbire bozulmuştu. Anna Pavlovna Kitty'yi yapmacık bir nezaketle karşılıyor ve gözünü ayırmadan onu ve kocasını gözlüyordu. Anna Pavlovna'nın soğuk davranmasının nedeni, acaba adamcağızın Kitty'nin yanında duyduğu bu dokunaklı sevinç miydi? Evet diye anımsıyordu Kitty. 2 gün önce sıkıntıyla sizi bekliyordu. Çok zayıf düşmesine karşın siz gelmeden kahvesini içmek istemedi dediğinde Anna Pavlovna da doğal olmayan ve onun iyiliğine hiç yakışmayan bir şey vardı. Evet, belki de ona battaniye vermem Anna Pavlovna'nın hoşuna gitmedi. Bunların hepsi çok basit şeyler ama o bunu öyle sıkıntılı bir şekilde karşıladı. Öyle uzun süre teşekkür etti ki ben de rahatsız oldum. Sonra şu çok güzel yaptığı portrem. En önemlisi de o utangaç ve tatlı bakış. Evet, öyle diye korkuyla kendi kendine tekrarladı Kitty. Ardından da hayır, bu olamaz, olmamalı. O ne kadar acınacak halde dedi kendi kendine. Bu kuşku yeni yaşamının güzelliğini bozuyordu. Karşbat'tan sonra Baden ve Kissingen'e kendi ifadesiyle Rus ruhu almak için Rus tanıdıklarının yanına giden Prens Çerbaski, kaplıca kürünün bitiminden önce ailesinin yanına dönmüştü. Prens ve prensesin yurt dışındaki yaşantı ile ilgili görüşleri birbirine tamamen zıttı. Prenses her şeyi çok güzel buluyor. Rus toplumunda sahip olduğu sağlam yere rağmen yurt dışında bir Avrupalı hanımefendi gibi olmaya çalışıyor ama olamıyordu. Çünkü kendisi bir Rus hanımefendisiydi ve yapay davranışlarıyla zaman zaman zor duruma düşüyordu. Prens ise tam tersine yurt dışındaki her şeyi iğrenç buluyor, Avrupa'daki yaşantıdan sıkılıyor, kendi Rus alışkanlıklarını sürdürüyor ve yurt dışında kendisini mahsus gerçekte olduğundan daha az Avrupalı göstermeye çalışıyordu. Prens biraz zayıflamış, yanaklarının derileri torbalar halinde sarkmış olarak ama çok neşeli bir ruh hali içinde döndü. Bu neşeli hali Kitty'nin tamamen iyileştiğini görünce daha da arttı. Kitty'nin Bayan Şital ve Varenka ile arkadaş olduğu haberi ve Kitty'de meydana gelen değişimle ilgili olarak prensesin aktardığı gözlemler prensi şaşırtmış, kızının kendisi dışında ilgisini çeken her şeye karşı her zaman hissettiği kıskançlık duygusunu ve kızının onun etkisinden çıkıp kendisinin erişemeyeceği yerlere gideceği korkusunu doğurmuştu. Fakat bu tatsız haberler prenste her zaman var olan ve Karşbat'ın şifalı sularıyla iyice güçlenen iyilik ve neşe denizinde boğulup gitti. Gelişinin ertesi günü prens sırtında uzun pardesüsü, yüzünde Ruslara özgü kırışıklıklar ve kolalı yakasının yukarı doğru ittiği hafif şişkin yanaklarıyla en neşeli ruh hali içinde kızıyla suların kaynağına doğru yürüyordu. Çok güzel bir sabahtı. Küçük bahçeli, tertemiz, neşeli evler, kırmızı yüzlü, kırmızı elli, bira içmiş, neşeyle çalışan Alman hizmetçi kızlarının görüntüsü ve parlak güneş yüreklere keyif veriyordu. Ancak kaynağa yaklaştıkça daha çok hasta ile karşılaşıyorlardı ve hastaların görüntüsü rahat Alman hayatının alışılmış koşulları içinde daha da acıklı görünüyordu. Bu çelişki Kitty'yi artık etkilemiyordu. Pırıl pırıl güneş, yeşilliklerin neşeli ışıltısı, müzik sesleri, bütün bu tanıdığı insanların ve kendisinin de izlemekte olduğu iyiye ya da kötüye gidişlerinin doğal bir çerçevesiydi Kitty için. Fakat bu Haziran sabahının ışığı ve parıltısı, günün modası, neşeli bir vals çalmakta olan orkestranın sesleri, özellikle de yanağından kan damlayan hizmetçi kızların görüntüsü, prens için Avrupa'nın dört köşesinden gelip burada toplanmış, umutsuzca devinen bu canlı cenazelerle birleşince uygunsuz ve çirkin görünüyordu. Sevgili kızıyla kol kola yürürken hissettiği gurura ve gençleşme duygusuna karşın güçlü yürüyüşünden, iri ve yağlı uzuvlarından rahatsız oluyor, utanıyordu. Topluluk içinde çıplak kalmış bir insan gibi hissediyordu neredeyse kendisini. Dirseğiyle kızının kolunu dürterek, "Beni yeni dostlarınla tanıştırsana," dedi. "Sana bu kadar iyi geldiği için senin bu iğrenç Soden'ini bile sevdim. Yalnız Keder var burada, Keder. Peki bu kim?" Kitty karşılarına çıkan tanıştığı ve tanışmadığı kişilerin adlarını sayıyordu. Tam parkın giriş kapısının önünde kör Matmazel Berthe ve refakatçisi kızla karşılaştılar. Prens, yaşlı Fransız kadının Kitty'nin sesini duyunca yüzünde beliren duygulu ifadeye memnun oldu. Yaşlı kadın hemen Fransızlara özgü aşırı bir kibarlık göstererek prensle konuşmaya, böyle harika bir kızı olduğu için övmeye, Kitty'yi bir hazine, bir inci ve bir avutucu melek diye adlandırarak göklere çıkarmaya koyuldu. "O ikinci melek bu durumda," dedi prens gülümseyerek. "Birinci meleğin Matmazel Varenka olduğunu söylüyor kendisi." "Ah, Matmazel Varenka gerçek bir melektir," dedi Berthe. Galeride Varenka'ya da rastladılar. Elinde çok şık kırmızı bir çantayla hızlı hızlı yürüyerek tam karşılarından geliyordu. "Bakın, babam da geldi," dedi Kitty Varenka'ya. Varenka her zamanki basit ve doğal haliyle eğilerek selam vermekle dizini kırıp reverans yapmak arası bir hareket yaptı ve hemen herkesle konuştuğu gibi çekinmeden basit bir şekilde prensle konuşmaya başladı. "Elbette sizi tanıyorum. Hem de çok iyi tanıyorum," dedi prens gülümseyerek. Kitty bu gülümseme üzerine babasının arkadaşından hoşlandığını anlayarak sevindi. "Böyle acele acele nereye gidiyorsunuz?" "Maman burada," dedi Varenka Kitty'ye dönerek. "Bütün gece uyumadı. Doktor dışarı çıkartmamızı tavsiye etti. El işini götürüyorum." Varenka gidince prens, "Demek bir numaralı melek bu," dedi. Kitty babasının Varenka ile alay etmek istediğini ama Varenka'dan hoşlandığı için bunu yapamadığını görüyordu. "Bütün dostlarını görelim bakalım," diye ekledi prens. "Madame Chitali de tabii eğer beni tanımak şerefini bağışlarsa." Madame Chitali'nin adı geçince prensin gözlerinde tutuşan alaycı ışığı fark eden Kitty korkuyla, "Yoksa onu tanıyor musun baba?" diye sordu. "Kocasını tanırdım. Kendisini de daha az tanımıştım." Kitty, Bayan Chitale bu kadar büyük değer vermesine neden olan şeyin bir adı olmasından korkarak, "Pietist ne demek baba?" diye sordu. "Ben de pek iyi bilmiyorum. Sadece onun her şey için, her türlü felaket için, kocası öldüğü için Tanrı'ya şükrettiğini biliyorum. İyi geçinemedikleri için biraz gülünç geliyor insana." Bir bankın üzerinde oturan kahverengi bir pardüsü ve bacaklarının etten yoksun kemikleri üzerinde tuhaf kırımlar yapan beyaz pantolon giymiş orta boylu bir hastayı fark eden prens, "Bu kim? Ne kadar zavallı bir yüzü var," dedi. Bu bay seyrek kıvırcık saçlarının üstünden hasır şapkasını hafifçe kaldırıp şapka sıktığı için kızarmış olan alnını ortaya çıkardı. Kitty kırmızı kesilip, "Bu ressam Petrov," diye yanıtladı. Tam onlar yaklaştıkları sırada mahsus yapıyormuş gibi patikada koşarak kaçan çocuğun peşinden giden Anna Pavlovna'yı göstererek, "Şu da onun karısı," diye ekledi. "Ne kadar zavallı ve ne kadar da sevimli bir yüzü var," dedi prens. "Sen niye yanına gitmedin? Sana bir şey söylemek istiyordu galiba." Kitty kararlı bir şekilde geri dönerek, "Gidelim öyleyse yanına," dedi. "Bugün sağlığınız nasıl?" diye sordu Petrov'a. Petrov bastonuna dayanarak ayağa kalktı ve ürkek bir şekilde prense baktı. "Bu benim kızım," dedi prens. "İzninizle tanışalım." Ressam eğilerek selam verdi ve garip bir şekilde parlayan beyaz dişlerini göstererek gülümsedi. "Dün sizi bekledik prenses," dedi Kitty'ye. Bunu söylerken birazcık sallandı ve bu hareketi tekrarlayarak bilerek yaptığını göstermeye çalıştı. "Gelmek istiyordum ama Varenka Anna Pavlovna'nın gitmeyeceğinizi söylemek için kendisini gönderdiğini söyledi." Kıpkırmızı olup hemen öksürmeye başlayan Petrov bir yandan da gözlerini karısını arayarak "Nasıl gitmeyecekmişiz?" dedi. "Aneta, Aneta," diye seslenip ve ip gibi incecik beyaz boynundaki kalın damarlar gerildi. Anna Pavlovna geldi. Petrov'un sesi kısıldı. Öfkeli bir biçimde "Nasıl oluyor da prensese gelmeyeceğiz diye haber gönderiyorsun?" dedi fısıltıyla. Anna Pavlovna eski davranışlarına benzemeyen yapmacık bir gülümsemeyle "Merhaba prenses," dedi. Prense dönerek "Tanıştığımıza çok memnun oldum," dedi. "Sizi uzun zamandır bekliyorduk prens." Ressam galiba sesinin değişmesine ve konuşmasını istediği şekilde yapamamasına daha da çok kızarak tekrar ve daha öfkeli bir sesle "Nasıl oluyor da prensese gelmiyoruz diye haber gönderiyorsun?" diye hırıltıyla fısıldadı. Karısı sıkıntılı bir şekilde "Ah tanrım, ben gitmeyeceğimizi sanmıştım," diye karşılık verdi. "Nasıl olur o zaman?" Petrov öksürmeye başladı ve elini salladı. Prens şapkasını hafifçe kaldırdı ve kızıyla birlikte uzaklaştı. "Of," diye derin bir iç çekti prens. "Zavallılar." "Evet baba," dedi Kitty. "Ama üç çocuklarının olduğunu, hizmetlerini gören birinin ve hemen hemen hiç paralarının bulunmadığını da bilmelisiniz. Yalnızca akademiden bir şeyler alıyorlar," diye Anna Pavlovna'nın kendisine karşı davranışında meydana gelen garip değişiklikten ötürü artan heyecanını bastırmaya çalışarak hararetli hararetli anlatıyordu. Kitty şemsiyenin altında sağına soluna yastıklar konulmuş, gri ve mavi örtülere sarılmış birinin oturduğu tekerlekli sandalyeyi göstererek "Aa işte Madame Stahl," dedi. Bu Bayan Stahl'di. Arkasında onu gezdiren asık suratlı, sağlam yapılı Alman uşak duruyordu. Yanında Kitty'nin ismen tanıdığı sarışın İsveçli kont dikiliyordu. Bazı hastalar tekerlekli sandalyenin yanından geçerken bu hanımefendiye olağanüstü bir şeye bakarak gibi bakıyorlardı. Prens kadının yanına yaklaştı. Kitty hemen o anda babasının gözlerinde kendisini şaşırtan o alaycı ışığı fark etti. Prens, Madame Stahl'ın yanına gitti ve artık pek az kişinin konuştuğu mükemmel bir Fransızcayla aşırı derecede saygılı ve sevimli bir şekilde konuşmaya başladı. Şapkasını çıkarıp tekrar giymeksizin, "Bilmiyorum beni anımsar mısınız ama kızıma yaptığınız iyilik nedeniyle size teşekkür etmek için kendimi anımsatmak zorundayım," dedi. Madame Stahl, Kitty'nin bir hoşnutsuzluk gördüğü gök mavisi gözlerini prense doğru kaldırarak "Prens Alexander Şçerbaski," dedi. "Çok memnun oldum. Kızınızı çok sevdim. Sağlığınız hala kötü mü?" "Evet, artık alıştım," dedi Madame Stahl ve prensi İsveçli kontla tanıştırdı. "Ama siz pek az değişmişsiniz," dedi prens Madame Stahl'e. "10 ya da 11 yıldır sizi görmek onurundan yoksun kaldım." "Evet, Tanrı derdi veriyor, ona dayanma gücünü de veriyor. Sık sık bu hayat neden böyle uzuyor diye hayret ediyorsun." Bu sırada ayaklarını battaniye ile yanlış taraftan örten Varenka'ya sıkıntıyla "Öbür taraftan," dedi. "İyilik yapmak için olsa gerek," dedi prens gözleriyle gülerek. Bayan Şitel prensin yüzündeki ifadeyi fark edip "Bu konuda hüküm vermek bize düşmez," dedi. "O zaman bana o kitabı yollar mısınız azizim Kot?" "Size çok teşekkür ederim," dedi genç İsveçliye. Prens yanında duran Moskovalı albayı görünce "Aa!" diye bağırdı ve Bayan Stahl'a eğilerek selam verip kızıyla ve onlara katılan Moskovalı albayla birlikte uzaklaştı. Kendisiyle tanışmadığı için Bayan Stahl'den şikayetçi olan Moskovalı albay alay etme isteğiyle "İşte bizim aristokrasimiz," dedi. "Hep aynı," diye karşılık verdi prens. "Siz onu hastalanmadan önce de tanır mıydınız prens? Yani yatağa düşmeden önce." "Evet, tam tanıdığım sıralarda yatağa düşmüştü," dedi prens. Dediklerine göre 10 yıldır ayağa kalkmıyormuş. Kalkmıyor. Çünkü bir bacağı kısa. Ayrıca vücut yapısı da çok çirkinmiş. Baba, olamaz diye haykırdı Kitty. Kötü diller böyle söylüyor küçük dostum. Senin Varenka'da epey azar işitiyordur diye ekledi prens. Ah bu hasta hanımefendiler. Hayır baba diye şiddetle karşı çıktı Kitty. Varenka ona tapıyor. Hem sonra kadıncağız o kadar iyilik yapıyor. Kime istersen sor. Onu ve Alin, Şitali herkes tanır. Olabilir dedi prens dirseğini Kitty'nin koluna bastırarak. Ama kime sorarsan sor. Yaptığı iyilikleri hiç kimsenin bilmemesi daha iyi olurdu. Kitty sustu ama bunun nedenini söyleyecek bir şey bulamaması değildi. Gizli düşüncelerini babasına da açmak istemiyordu. Ancak tuhaf iş, babasının görünüşüne bağlı olmamak ve onun kutsal konularına girmesine izin vermemek için kendisini o kadar hazırladığı halde koskoca bir ay boyunca ruhunda taşıdığı ilahi Bayan Şitel tasvirinin bir daha geri dönmeyecek şekilde kaybolduğunu hissetmişti. Bu aynı çıkarılıp atılmış bir elbiseyi hayalimizde bir figüre benzetmemize ve bu figürün sadece fırlatılmış bir elbise olduğunu anlamamızla bir daha dönmeyecek şekilde ortadan kaybolmasına benziyordu. Geriye sadece vücudu çirkin olduğu için yataktan çıkmayan ve battaniyeyi istediği gibi örtmediği diye yumuşak başlı Varenka'ya eziyet eden bir bacağı kısa bir kadın kaldı. Hayal gücünün bütün çabaları eski Madame Chitali bir daha geri getiremedi.